Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İnsan ve Fikir programına hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Müslümanların Siyaset ve Medeniyet Serüveni başlıklı birinci serimizin 11. programıyla hepinize muhabbet ve hürmetlerimle selam ediyorum. Geçtiğimiz haftaki programımızda Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde idari, adli ve askeri işlerin yürütülmesi konusu üzerine konuşmuştuk. Bu haftaki programımızda ise dönemin ekonomik ve sosyal hayatını ve bu iki temel alanda yapılan düzenlemelerini irdeleyeceğiz. Muhterem Nebi Medine'ye hicret ettikten sonra burada İslam toplumunun, İslam devletinin temellerini tesis etmek için bir takım şeyler yaptı. Bunlardan bir tanesi mescidin inşası idi. Bir tanesi muhacirler ile ensar arasında kardeşlik akdinin kurulmasıydı. Bir tanesi Medine Sözleşmesi'ydi ki bu konulara diğer programlarımızda ayrıntılı bir şekilde değinmiştik. Ve bir de burada Müslümanların alışveriş yapabilecekleri, bununla beraber İslam'ın ekonomik konulardaki hükümlerinin uygulanabileceği bir çarşının, bir pazarın kurulmasıydı. Çünkü Medine'deki ticari hayat neredeyse orada yaşayan Yahudilerin, Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kurayza gibi üç temel Yahudi kabilesinin elindeydi. Bunların bir kısmı daha ziyade altın, gümüş işleriyle uğraşırlar, bir kısmı dericilik, dokumacılık yaparlardı. Dolayısıyla Müslümanlar için bir çarşının ve pazarın olması gerekiyordu. Bunun için de Peygamberimiz Efendimiz Beni Saide bölgesinde bulunan açık bir alanı pazar yeri olarak seçti. Bir pazar nizamnamesi de hazırladı. Tacirlerin burada sabit mekanlar edinmesini fakat yasakladı Peygamberimiz. Bu pazarda aynı zamanda vergi alınmayacağını da ilan etti. Çünkü Peygamberimiz her şeyden önce tecrübeli bir tüccardı, gençliğinden hatırlarsınız. Ve pazar vergisi almadığı takdirde satıcıların bu yeni kurulan pazarı tercih edeceklerini çok iyi biliyordu. Bununla beraber Yahudi kabilelerinden Beni Kaynuka kendi pazarlarını parsellemişlerdi ve ücret karşılığında kiraya veriyorlardı. Aynı zamanda pazar vergisi de alıyorlardı. Dolayısıyla Peygamberimiz pazar vergisini almayarak vesaire uygulamalarla beraber buradaki esnafı Müslümanların pazarına, çarşısına çekmeyi planlamıştı, hedeflemişti ve muvaffak da oldu. Bununla beraber Yahudilerin Medine'den ihraç edilmesinden sonra zaten bu tür ihtiyaçlar da kalmadı. Müslümanlar kendi ekonomik hayatlarını rahat bir şekilde tahkim ettiler Medine'de. Ekonomik hayat deyince tabii İslam'ın temel yasakları var. Ekonomik hayata taalluk eden düzenlemeleri var. En başta dinimiz faizi kesin bir şekilde yasaklıyor. Ki o dönemde faiz çok yaygın bir uygulamaydı değerli dinleyenler. Öyle ki müşrikler ha alışveriş ha faiz derlerdi. Yani biz ha malımızı satmışız ya da paramızı satmışız ne fark eder derlerdi. Ama İslam Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle birlikte alışverişin helal ama faizin haram olduğunu kesin bir şekilde ifade etti ve faiz yasaklanmış oldu. O dönemde tefeciler çok önemli bir geçim vasıtası bu. Yahudiler de bunu çok fazla yapıyorlar. Bu İslam'ın ekonomik hayatta en temel kırmızı çizgisiydi. Faizin kaldırılması. Hırsızlık yine yaygındı, gasp yaygındı, haksız ve batıl yollarla gelir sağlamak çok yaygındı. Yani bu haksız ve batıl yollarla gelir sağlamaya bir misal verelim. Zengin kişiler cariyeler satın alırlardı fazla fazla ve bunlar üzerinden fuhuş ticareti yaparlardı. Bu batıl yollarla, haksız yollarla gelir sağlamaya bir örnek. Kur'an-ı Kerim bunu da yasakladı. Yine israf ve cimrilik bu bağlamda ele alınacak bir haslet ve tabii ölçüde, tartıda hile yapılmaması gibi hususlar İslam'ın dediğimiz gibi ekonomik hayata taalluk eden temel düzenlemeleriydi, yasaklarıydı ve bunlar hakikaten o dönemde çok yaygındı. Hırsızlık, gasp vesaire. Bununla beraber Peygamberimiz Efendimizin çeşitli yasaklamaları, ekonomik düzenlemeleri var. Mesela ticari bir malı pahalanması gayesiyle stoklamayı ve daha sonradan piyasaya arz edilmesini, tabii yüksek fiyatlarla, Allah Resulü yasaklamıştır değerli dinleyenler. Yine Peygamberimiz mallarını ucuza kapatmak maksadıyla köylü, üretici, ihracatçı gelirdi şehir dışından Medine'ye. Burada bazı insanlar onları şehrin dışında karşılarlardı, hatta yakalarlardı, öyle ifade etmek gerekir. Tabii bu tüccarlar, köylüler, üreticiler piyasa fiyatlarından habersizdiler. Bu onları yolda karşılayanlar bu getirdikleri malları toptan ucuza kapatmak suretiyle stoklarlardı ve bunu daha sonra yüksek fiyata satarlardı. Resulullah bu uygulamayı da kesinlikle yasakladı. Hatta bunun için Efendimiz görevliler de tayin etti. O dönemde kar sınırlamasına gidilmediğini görüyoruz. Fiyatların serbest rekabet piyasasında arz ve talep dengesine göre oluşması ilkesinin benimsendiğini görüyoruz. Yani karların tabii ve ahlaki şartlara bağlı olarak ayarlanmasını öngörmüş Peygamberimiz. Bununla beraber piyasa değerlerinden yüksek fiyata, fahiş fiyata satılmasını da uygun görmemiş. Peygamberimizin tüketicinin korunması için de gerekli tedbirler aldığını görüyoruz. Özellikle kalite kontrolü üzerinde değerli dinleyenler durmuş Efendimiz. Yani çürük ve bozuk mal satmayı, kalitesiz malı kaliteli malla karıştırmayı yasaklamış. Islak mahsulü altta saklayıp kuruları üste koyan ve böylece satan esnafı bundan men etmiş. Yine kusurlu malı kusurunu müşteriye söylemeden satmanın helal olmayacağını buyurmuş Peygamberimiz Efendimiz. Fiyat kızıştırmayı da yasakladığını biliyoruz. Dolayısıyla o dönemin ekonomik hayatında çeşitli düzenlemeler var. Bu düzenlemelerin bir kısmı halka yönelik, bir kısmı da devlete yönelik. Bu bahsettiklerimiz daha ziyade İslam'ın, dolayısıyla Allah ve Resulü'nün halka bakan ekonomik hayatının düzenlenmesine yönelik hükümlerdi, düzenlemelerdi. Bununla beraber İslam devletinin de bir takım gelirleri var, ekonomik gelirleri var. Bunlara da değinmek istiyorum. Bunların en başında Beytül Mal kurumu üzerine konuşmak gerekir ki hani bu mali yapılanma Beytül Mal, ganimetler, zekat ve cizyeler üzerine temellendirilmiş. Beytül Mal dediğimiz mal evi demek bu. Devlete ait malların muhafaza edildiği yeri ifade ediyor. Aynı zamanda devlete ait taşınır ve taşınmaz malların tümüne de ve bununla ilgili kuruma da bu terim kullanılıyor. Beytül Mal deniyor bunlara. Resulullah döneminde henüz bu ifade, yani Beytül Mal ifadesi kullanılmıyor. Böyle bir isimlendirme yapılmıyor ama gerek ganimet ve cizye, gerek zekat gelirleriyle bu kurumun temellerinin Peygamberimiz tarafından atıldığını söylemek mümkün kıymetli dinleyenler. Burada Beytül Mal'e ait nakit paralar da olurdu. Hazreti Peygamber'in evinde muhafaza edilirdi bu nakit paralar. O da bu paraları kısa sürede elinden çıkarırdı, gerekli yerlere verirdi. Tarım ürünü türünden olan devlet gelirleri de vardı. Bunlardan Mescid-i Nebevi'nin üst katındaki bir odada muhafaza edilirdi. İşte o odaya Beytül Mal deniyor. Şöyle bir uygulama da var. Normal devlet gelirleri, yani Beytül Mal çeşitli ihtiyaçlara cevap vermiyorsa, bu ihtiyaçları karşılamıyorsa, böyle durumlarda da Peygamberimizin Beytül Mal'e bağış topladığını görüyoruz kıymetli dinleyenler. İkinci bir yapılanma İslam devletinde ganimetler konusu. Ganimet demek gayrimüslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirlere deniyor değerli dinleyenler. Ganimet. Gayrimüslimlerle savaş yapılıyor ve bunlardan elde edilen mallara, esirlere ganimet deniyor. Kur'an-ı Kerim'de enfal olarak geçer. Bu yes'elûneke anil enfal, sana enfalden, yani ganimetten soruyorlar. Enfal suresi ayet-i kerimeleri. Ganimetler, savaş esirleri, arazi ve menkul mallar olmak üzere üçe ayrılıyor. Savaş esirleri de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bunlardan birisi gayrimüslim olan erişkin erkekler, diğeri de kadınlar ve çocuklar. Devlet başkanı, savaş esiri olan ergin erkekleri öldürebilir, köle haline getirebilir, fidye olarak alabilir veya karşılıklı mübadele ile, yani onların esirlerine karşılık sizin esirleriniz şeklinde bir mübadele ile, değiştirme ile serbest bırakabilir. Karşılıksız da serbest bırakabilir. Bu İslam devletinin içtihadına, hükmüne göre şekillenir. O bu hükümlerden birini tercih etmek hakkına sahiptir. Kendisi istişare eder şurasıyla beraber ve gerekli olan, uygun olan hangisi ise onu tercih edebilir. Bu İslam devletinin başkanının hakkıdır. Esir kadın ve çocuklara ise ister ehli kitap olsun bunlar, ister müşrik olsunlar, ölüm cezası verilmiyor. Zaten İslam savaş hukukunda kadınlar, çocuklar, yaşlılar öldürülmez hiçbir şekilde. Ama onlar savaşın bir parçası haline gelmişse bu takdirde ölümle muhatap olurlar. Yani bir kadın bir şekilde savaşa katkı sağlıyorsa yahut ihtiyar bile olsa savaşın bir parçası olmuşsa o ölümle yüz yüze gelebilir. Savaş bittikten sonra devlet başkanı veya yetkili kıldığı kumandan da olabilir bu. Önce her askere öldürdüğü düşmanın silahını, atını vesaire mallarını, daha sonra savaşta üstün başarı gösterenlere vaat ettiği şeyleri verir. Geriye kalan malları da 5 eşit hisseye ayırarak bunun 5'te 4'ünü savaşa katılanlara dağıtır, 5'te 1'ini ise Beytülmal'e gönderir. Yani şöyle de özetleyebiliriz. Ganimetler uygulaması şu şekilde yapılıyor. Savaş olduktan sonra, genel anlamda söylüyorum, istisnaları var. Yani geçen hafta da değinmiştik. Karşılıklı mübareze dediğimiz dövüşmelerde öldüren kişinin karşıdaki insanın öldürdüğü kişinin mallarını alması gibi istisnaları tutarsak genel çerçevede baktığımız zaman ganimetlerin 5'te 1'i Beytülmal'e, devlet hazinesine ayrılır. Diğerleri ise mücahitler arasında, savaşanlar arasında paylaştırılır. İşte buna ganimet deniyor. Bunun çoğulu değerli dinleyenler ganaim. Diğer bir ekonomik uygulama, devlete yönelik daha ziyade bu uygulama, cizye. Cizyede İslam devletindeki gayrimüslim tebaanın erkeklerinden alınan baş vergisine deniyor. İslam devletine bağlı, kendisi Müslüman değil, diyelim ki Hristiyanlar, bunlar baş vergisi, kişi başı çeşitli vergiler veriyorlar devlet başkanına. Bu uygulama değerli dinleyenler Hazreti Peygamber zamanında başladı. Tabi ayetler doğrultusunda başlayan uygulamalar bunlar. Tevbe suresinde mesela 29. ayet-i kerimede Rabbimiz ehli kitaptan olan kimseler eğer İslam'ı kabul etmezlerse cizye ödemeleri istiyor onlardan. Cizye ödemeyi reddederlerse kendileriyle savaşılmasını emrediyor Müslümanlara Tevbe suresinde. Cizye akıl bali, hür, maddi gücü yerinde ve sağlıklı olan gayrimüslim erkeklerden alınıyor. Gözleri görmeyen mesela, felçli olan, yaşlı olan, çalışmaktan aciz olan, çok yoksul kimselerden cizye alınmıyor. Ama bu daha ziyade İslam hukukunun meseleleri, burada farklı görüşler olduğu da söyleniyor ama genel çerçevede uygulama bu şekilde. Cizye Müslümanlığı kabul eden zımmilerden de alınıyor değerli dinleyenler. Kendisi Hristiyan ya da Yahudi kabile İslam devletine o dönem itibariyle Medine'ye cizye ödüyor. Fakat daha sonra o kişi Müslüman olmuş. Cizye ondan düşer. Bu sefer zekata muhatap olur o kişi. Bu cizye karşılığında da zımmilerin, bunlara zımmi deniyor, canları, malları ve inanç hürriyetleri İslam devleti tarafından güvence altına alınıyor. Bu bahsettiklerimiz peygamberimiz dönemindeki uygulamalardan bahsediyoruz şu an. Devletin ikinci bir ekonomik kaynağı o dönemde zekat. Bildiğimiz gibi zekat farz bir ibadet aynı zamanda. Müslümanların mallarından alınıyor sadece zekat. Altın, gümüş ve nakit paralar nisap miktarına ulaştığında bunun 1/40'ını zekat olarak devlete veriyorlar. Zekat uygulaması bu şekilde. Bunun tabi fıkıh kitaplarında bütün ayrıntılarıyla bilgiler mevcut bu zekat uygulamaları hakkında. Ama malımızın 1/40'ını o dönemde İslam devletine bir tür vergi bu aslında veriyoruz ve bu uygulamaya Müslümanların verdiği bu paraya ya da bu miktara zekat deniyor. Hayvanların da zekatı var. Bunlar da cinsine, miktarına göre değişiyor. Arazi vergilerinden alınan zekata değerli dinleyenler öşür deniyor. Öşür de kendi içinde çeşitli hükümlere tabi. Mesela yağmur suyu ile sulanan topraklardan %10 alıyor devlet. Emek sonucu sulanan topraklardan %5 nispetinde alıyor. Zekat hicretin ikinci yılında farz kılındı ve Hazreti Peygamber tarafından toplanıp gerekli yerlere dağıtılıyordu. Yani o dönemdeki Müslümanlar zekatlarını bizzat getirip Peygamberimize teslim ediyorlardı. Fakat İslam Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerine yayılınca Allah Resulü zekatları toplamak için memurlar tayin etti. Zekatın verileceği yerlerde Tevbe suresiyle sabit, bu surede açıklanıyor yine. Bunlar yoksullar, düşkünler, zekat toplayan memurlar, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlar, yani buna müellefe-i kulüp deniyor, köleler, borçlular, Allah yoluna cihad edenler ve yolcular olmak üzere 8 gruba ayrılıyor. Dolayısıyla toparlarsak, Efendimiz döneminde ekonomik hayatın düzenlenmesi en başta Kur'an-ı Kerim'in iktisadi hayata yönelik getirdiği düzenlemeler, en temelde yasaklar, emirler, Arap Yarımadası'na devam eden faiz gibi, hırsızlık gibi, yani yaygın olan uygulamalara en başta İslam kesin bir şekilde yasaklar getiriyor. Onun dışında Resulullah'ın bir tür politika olarak Medine'de Müslümanların çarşısını, pazarını kurması söz konusu ve buna yönelik bir takım uygulamaları var. Bununla beraber de İslam devletinin gelir kaynakları, ganimetler, zekat ve cizyeler. İkinci konumuz ise değerli dinleyenler, sosyal hayat, toplum yapısı üzerinde uygulanan bazı değişiklikler, yapılan düzenlemeler. Arap Yarımadası Bedevi ve Hadari olmak üzere iki tarzda yaşamaya devam ediyordu o dönemde. Yani Bedeviler çöllerde yaşayan kişiler, Hadariler şehir nüfusuna deniyor. Mekke'de, Medine'de, Taif'te, Hicaz bölgesinde ve diğer şehirlerde yaşayanlara Hadari deniyor. Fakat bu ikisi de yaygındı ama Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra bu merkez bölgeyi güçlendirmek için Medine'ye hicrete teşvik etmişti Müslümanları, hicret çağrısı yapmıştı. Ve bu hicret çağrısı neticesinde yapılan göçlerle birlikte şehirleşmeye doğru bir kaymanın olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimizin çağrısı üzerine. Arabistan'da kabile esasına dayalı ve kabile dayanışmasının esas olduğu bir toplum yapısı hakimdi. Yani herkes bir kabileye mensuptu. Ve kabilecilik çok önemli bir unsurdu Arap toplumunda, başat bir unsur. Daha ziyade kabilecilik zaten öyle de, kabile daha doğrusu, kabilecilik de o şekilde insanların üzerinde çok fazla etkisi olan, yani kabile şerefi, kabile aidiyeti, kabileler arasında savaşlar, kabilenin üstün olması gibi durumlar çok fazla olurdu o dönemde, yaşanırdı. İslam'la beraber Allah'a iman ve Resulüne bağlılık üzerinde birleşen bir toplum meydana geliyor. Toplumsal yapının ana çekirdeği kabile, İslam, Allah ve Resulüne bağlılık üzerinden birleşen bir toplum, bir kardeşlik tesis ediyor. Yani bütün müminleri kardeş ilan etti İslam. Etnik kökeni ve daha önceki sınıfı ne olursa olsun herkesi bir tarağın dişleri gibi eşit kabul etti. Arap toplumunda sınıflar var. Mesela kabilenin hürleri bir sınıf. Kabileye sığınan, başka bir kabileden olan, Araplar bunu da şeref telakki ederlerdi. Bir kabileden bir kişi çeşitli sebeplerle ihraç edilmiş. Başka bir kabile bunu sahiplenir, himayesi altına alırdı. Bunlar da bir sınıfı teşkil ederlerdi. Bununla beraber kabilenin azat ettiği köleler, bunlara da mevali deniyor. Bunlar da bir sınıftı. Ve en altta da en çok ezilen, bir hayvandan hakikaten bir fark olmayan köleler sınıfı vardı. En çok ezilen, her türlü işi gören ama hiçbir hakkı olmayan, insan olarak bile telakki edilmeyen köleler sınıfı ve bununla beraber tabii cariyeler sınıfı. İslam bunları tanımadı. Yani İslam dedi ki insanlar eşittir, üstünlük ancak ve ancak takva iledir. Bir kişinin köle olması ya da bir kişinin hür olması bu anlamda mutlak bir geçerliliği yoktur. Hatta Efendimizin hadislerinde başınıza Habeşli bir köle bile tayin edilse ona itaat edin demiştir. Peygamberimizin kölelerin sosyal statülerini kazanmalarına yönelik, çünkü toplumun kültürü bu şekilde, bunun kazanılmasına yönelik çok uygulamaları var. En başta diyelim ki geçen haftaki programımızda ele almıştık. Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame bin Zeyd'in savaşta komutan tayin edilmesi. Öyle sanıyorum ki bu da buna yönelik bir hamle olabilir. Çünkü Zeyd bin Harise azatlı bir kölesiydi peygamberimizin. Ve Üsame bin Zeyd onun oğluydu. Resulullah bunları iyice yerleştirmek için İslam kardeşliğini, insanların eşitliğini, üstünlüğün takvada olduğunu, bu tür uygulamaları çok var değerli dinleyenler. Medine'ye hicretten sonra bir de toplumsal yapı bağlamında Ensar ve Muhacir de toplumun iki ünitesi, öyle ifade edebiliriz. Ensar kavramı o dönemde o kadar çok kullanılıyor ki, biliyorsunuz Ensar Evs ve Hazreç kabilelerinden oluşuyordu. Yani Medine'de meskun olan iki büyük kabileydi Ensar. Artık Ensar kavramı kullanıla kullanıla Evs ve Hazreç kavramlarını gölgede bırakmış o dönemde. Eski kabile reislerinin bir kısmı Hazreti Peygamber tarafından aynı kabile veya şehre memur ya da vali tayin edilmiş. Askeri seferler ve diğer hususlarda kabilelerle irtibatı sağlamak için kabile temsilcisi olmuşlar. Bazı eski reisler aynı görevinde bırakılmasa da Peygamberimiz Efendimiz tarafından gerekli itibarı, hürmeti her zaman görmüşler. Yani Resulullah'ın kabilelerle bir sorunu yok. Bu bahsettiğimiz şeyler daha ziyade toplum telakkisine yönelik şeyler. Kabileler yine devam ediyor. O dönemin toplumsal gerçeği olarak, hatta kabilelerden Peygamberimiz savaşlarda da istifade ettiğini görüyoruz şu bakımdan. Mesela Bedir Savaşı'nda 3 kola ayırıyor orduyu. Birinci kolda muhacirler var, ikinci kolda Evs ve Hazreç, üçüncü kolda bu şekilde tanzim ediyor. Resulullah'ın daha ziyade kabilelerle beraber, bu kabile hayatıyla beraber oluşmuş mesela sınıf ayrımları, kabileler arası savaşlar, kabileler arası kan davaları gibi temelinde kabileler olan ya da kabilecilik olan düşünceyi kırıyor Peygamberimiz toplumsal yapı bağlamında. Yani hür, köle, zengin, fakir, kuvvetli, zayıf, kadın, erkek vesaire kim olursa olsun inananları eşit kabul ederek, sınıflaşmayı kaldırarak, kabileciliği, bir kabileye mensubiyetin üstünlük ölçüsü olmaktan çıkararak bunu, üstünlüğü ancak takvaya hasrederek bu gibi uygulamalarla Peygamberimizin İslam toplumunu kurduğunu görüyoruz. Yine köle azat etmeye İslam'ın özel bir teşviki var. Nitekim Peygamberimiz Efendimiz bütün kölelerini azat etmişti değerli dinleyenler. Bununla beraber toplumun temel çekirdeği olması bakımından aile üzerine İslam'ın zaten kayıtsız kalması, Peygamberimizin kayıtsız kalması düşünülemezdi. Aile ile alakalı birçok düzenlemeler yapıldı. O dönemde aile demek aslında iki şekilde anlamı var aile demenin. Birincisi bildiğimiz aile. Anne, baba, çocuklar, dede, nine vesaire. İkincisi kabilesi, onun aynı zamanda ailesi oluyor. İslam evliliği kolaylaştırdı, özendirdi, teşvik etti ve bugün bilinen tarzın dışındaki nikah şekillerini yasakladı. Yeni İslam toplumunun kurulması bakımından bunlar çok önemli şeyler. Gayrimeşru birleşmeleri yasakladı, bu konuda çeşitli cezalar tertip etti. Eskiden kadınlar ancak çocuk doğurduktan sonra aileye dahil edilirdi değerli dinleyenler. Yani bir kadın herhangi bir aileye girdikten sonra çocuk doğurmadığı müddetçe o aileden sayılmazdı. İslam ne yaptı? Nikahla birlikte onu aileye dahil etti. Nikah demişken o dönemin nikahları, evlenmeleri ve bu kadın erkek ilişkilerine yönelik uygulamalar hakikaten ilginç kıymetli dinleyenler. Bazıları tüyleri ürpertiyor. Yani iki kız kardeş aynı anda mesela cahiliyede nikah altında olabiliyorlar. Evli bir kadın kocasının uygun göreceği bir adamla soylu bir çocuk edinmek maksadıyla beraber olabiliyor. Adam bizzat şu adama git onunla birlikte ol ve ondan bir çocuk doğur diyor karısına. Yine bir kadın 10 kişiyi geçmemek üzere erkekle evlenebiliyor. Bunların hep isimleri falan da var. Yani 8-9 kişi bir kadına gidiyorlar. Her biri onunla birlikte oluyorlar. Daha sonra kadın hamile kaldığında hepsini çağırıyor ve bu çocuk senin diyor onlardan bir tanesine. O da itiraz hakkına sahip değil o adam, kadının söylediği kişi. Yine iki erkek karşılıklı olarak karılarını değiştirebiliyorlar cahiliyede. Metres hayatı zaten yaygın. Özellikle bu soylu kadınlar, yani zina etmekten çekinen, toplum tarafından bu anlamda kınanmaktan korkan kadınların gizli dostlarının metreslerin olduğunu sıklıkla o dönemde görüyoruz. Bu cahiliye kültürünü okumak lazım diye düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, daha iyi anlaşılması açısından iki temelden bir tanesidir. Cahiliye kültürünü bilmek ve Peygamberimizin hayatını daha tafsilatlı bir şekilde okumak. Adem Apak Hoca'nın Ensar Neşriyat'tan çıkan İslam Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü diye bir kitabı var. Bu kitap çok güzel bir kitap. Okumanızı öneririm şahsen. Burada tafsilatlı bir şekilde İslam öncesi cahiliye hayatı çeşitli kategorilerde, başlıklar altında ele alınıyor. Yine Peygamberimiz döneminde ganimet mallarından yetimlere pay ayrılarak devlet kimsesizlere sahip çıkma konusunda sorumlu tutulmuş değerli dinleyenler. Yine bir diğer uygulama kadınlara yönelik, Araplarda kadınlar bir mal olarak görülürdü. Yani mutlak hakim erkekti her zaman. Allah Resulü kadınları erkeklerin mülkiyetinde olan bir mal olarak değil, aynı haklara sahip kimseler olarak takdim etti. Yeni toplumu buna göre kurdu, buna göre tesis etti. Kadına hakları verildi, miras hakkı tanındı. Miras hakkı yoktu kadının cahiliyede. Mirası hep erkekler alırdı ama İslam'la beraber, Kitab-ı Kerim'le beraber kadınlara da miras hakkı verildi. Yine eskiden sayısız kadınla evlenmek serbestti Araplarda. Diledikleri kadar kadınla evlenebilirler, diledikleri kadar cari alabilirlerdi. Cari hususunda bir sınırlama olmamakla beraber İslam bir kişiyle evliliği teşvik etti. Belirli durumlarda yine kocanın dörde kadar evlenmesine de müsaade etti. Bunu sınırlandırmış oldu. Bir diğer İslam'ın toplumsal hayata yönelik ortadan kaldırdığı önemli bir adet, artık adet haline gelmiş, kesin bir şekilde yasakta, kız çocuklarının öldürülmesi. Mev'ude deniyor onlara. Çeşitli sebeplerle Araplar kız çocuklarını öldürürlerdi. Utanç duyarlardı kız çocuklarından. Bunun çeşitli sebepleri var. Mesela namusuna çok düşkün eski Arap halkı. Namusuna, şerefine çok düşkün. Ama garip bir durumda düşkün. Yani kendisi dilediği kadar gayri ahlaki ilişkilerde bulunabiliyor. Fakat kendi kızını ya da kendi karısını inanılmaz derecede koruyor bunlardan. Dolayısıyla bunlar da çok yaygın olduğu için savaşlar çok oluyor, kabileler, esirler alınıyor, kızlar, kadınlar cariye ediliyor, satılıyor vesaire. Bundan dolayı kız çocuk bu tür şeylere maruz kalmanın işaretleri gibi aile babaları bundan korkuyorlar. İkincisi, daha ziyade erkek hakim bir toplum olduğu için erkek çocuğu güç olarak görüyorlar. Dolayısıyla herkes erkek çocuğu olsun istiyor. Yine sadece kadınların ileride fuhuş yapar, zina yapar, bizi rezil eder gibi sebepler değil, fakirlik korkusuyla da çocuk öldürme yaygın. Kur'an-ı Kerim'de hep bunlara yönelik ayet-i kerimeler var. Kız çocuklarını aile içinde itibar kazandırıyor İslam. Ve bu kız çocuklarının diri diri toprağa gömme adetini kesin bir şekilde yasaklıyor. Resul-i Ekrem'in kız çocuklarıyla alakalı, kız çocuklarını büyütmekle alakalı çok güzel hadis-i şerifleri var. Bunu teşvik eden, kız çocuklarını büyütüp güzel ahlaklı bir şekilde yetiştirenlere cenneti vaat eden, cenneti müjdeleyen hadis-i şerifleri var. Evet değerli dinleyenler, bu haftaki programımızın da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hayırlarla kalın, Hakk'a emanet olun.